Sayfa 122. 21. Behçet Hilmi Bey'in eşi Nebile Hanım, kocasına sevgisi pek aşırı fakat ağırbaşlı, birçok şeyleri içine sindirmesini bilir, sıkıntılı, idareli, akıllı bir kadındı. Behçet'e bolluk içinde yaşama yollarını sağlamak için bütün saçıp savurmalarına göz yumuyor, hatta bu yüzden babasını kimi kez azar kertesine varan haklı kınamalarına karşı boyun eğiyordu. Fakat evine hiçbir masrafı olmayan Behçet, bu kadar parayı nereye saçıp döküyor? Ona böyle bir soru yöneltmeyi karılık, kocalık nezaketine uygun bulmuyordu. Ama bu bilmecenin çözümü için de kendi kendini yiyordu. Giderek bu üzüntü kökleşti. Cana geçen dayanılmaz sıkıntı anları geçirmeye başladı. İşte bu sırada pek acı satırlarla kocasının kendisini aldattığını bildiren imzasız bir mektup aldı. Dost görünerek düşmanı eliyle yazılmışa benzeyen bu satırlarda, kocası Behçet'in Lebi Paşa kızı Lemiye'yi kapatmış olduğu açıkça haber veriliyordu. Fakat kapatılan yer açıklanmıyordu. Sürüp giden olumsuz işkencesini bu mektup biraz olumlaştırdı. Bu yüzden dayanılmaz acıları, sıkıntıları arttı. Hastalığa eksik de olsa bir çeşit teşhis kondu. Lakin bir tedavi yolu, hiçbir ilaç salık verilmemişti. Şimdi ne yapmalı? Bu mektubu göstererek aldattığını Behçet'in yüzüne vurmalı mı, yoksa bu acı serüvenin gitgide alacağı sonucu mu beklemeli? Günah yüzüne çarpılınca Behçet, "Evet doğru. Lemiye'yi hayatım, namusum, dünyadaki bütün mutlulukların pahasına seviyorum. Ondan ayrılabilmenin olanağı bulunmadığı için böyle yaptım ve yapmaktan geri durmak da elimde değildi. Yollu doğruyu söylerse, felaketin güçlükleri ve korkunçluğu kat kat artmış olacaktı. Sonucu beklemeye de pek büyük bir katlanma gücü gerekti. Onu da Nebile Hanım kendinde pek göremiyordu. Kadıncağız kocasına karşı böyle acıklı bir durumda ve ruh hali içindeyken bir gün özel hizmetçisi yanına giderek, "Bir genç kadın geldi. Küçük hanımefendiyi mutlaka görmek isterim. Kendilerini çok yakından ilgilendiren pek çok önemli ve ivedi bir mesele için gizlice anlatacaklarım var," diyor, dedi. Nebile Hanım o günlerde kadınlık duygularında belirmiş tuhaf bir uyanıklığın itişiyle bu önemli meselenin kocası Behçet'le ilgili olduğunu hemen anladı ve hizmetçi kıza, "Misafiri küçük salona alınız," emrini verdi. Birkaç dakika sonra Behçet'in eşi kendinden gizli görüşme isteyen kadınla karşı karşıya bulunuyordu. Fındıkçı Seher, tiyatroda oynayacakları role göre kılıklara giren artistler gibi, sade giyinmiş ve bütün vazgeçemediği yüz boyasında aşırılıktan kaçınmış, elinden geldiğince gücü yettiğince bir ev hanımına benzemeye uğraşmıştı. Bu özenmesine karşılık tutumunda, biçiminde yine aslını seçtiren tuhaflıklar yok değildi. Nebile Hanım, pek dayanıklı bir kadın olmaktaki erdemiyle birlikte daha ilk sözlerde sarsıldı. Bunun üzerine bütün dikkatini karşısındakinin kimliğini araştırmaktan ziyade Behçet'le ilgili sevdanın çözülmesine verdi. Seher, sesine girdiği kılığa uygun bir ağırlık, bir ağırbaşlık vermeye uğraşarak içini çeke çeke derin bir üzüntüyle başladı. "Hanımefendimiz, buraya güç bir ödevin yerine getirilmesi için geldim. Çok sıkılıyorum. Lakin güzel yüzünüzü görür görmez içimi insanlığınız, nezaketiniz, kavrayıcı zekanız doldurdu. Yalnız iyilikseverliğin itişiyle üstüme aldığım bu işteki zorluğun kolaylaşacağını anladım." Seher sustu. İçinden bu parlak başlangıcı izleyecek cümleleri düzenlemeye uğraşıyordu. Nebile Hanım gözlerini kırpmaksızın büyük bir dikkat ve soluk bir benizle dinliyordu. Seher ezile büzüle, "Cüretimden dolayı beni mazur görmenizi dilerim." Fındıkçı birkaç saniye cevap bekledi. Karşısındakinin ağzından yalnız titrek bir "Estağfurullah" çıktı. "Çok duygulusunuz hanımefendi. Kimden söz açacağımı anladınız." Seher etrafta konuşmaların gizliliğini bozacak kulaklar, gözler olup olmadığını anlamak ister gibi çekingen bir tutumla sağına soluna bakarak, "Söyleyebilir miyim, lakırdımız dışarıdan işitilir mi?" "Hayır, Kapalı bir odada edilen lakırtıyı dışarıdan dinleyecek kadar bu evde terbiyesiz kimse yoktur. Fındıkçı biraz bozularak, affedersiniz hanımefendimiz, bendenizi buraya gönderen son derece sakıntılı ve gizli davranmamı öğütledi de, biz bizeyiz, çekinmeyiniz, söyleyiniz efendim. Sizi görür görmez şaşırdım, dilim tutuldu, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ah bu erkekler, sizin üzerinize sevdiği kadın bari attığınız tırnağınıza benzese. Efendim şimdi beni beğenip onu kötümlemeyi bırakınız. Konu neyse onu anlatınız. Ah efendim ah. Sizi görüp de şaşırmamak, onu düşünüp de kınamamak elde mi? Asıl konuya dönünüz efendim. Müsaade buyurunuz, hepsini anlatacağım. Nasıl seviştiklerini biliyor musunuz? Hayır. Telefonla. Acayip. Acayibin acayibi efendim. Birbirini görmeden ateş almışlar. Bir sevişme, bir tutuşma ki dünya, dünya olalı böylesini hiç görmemiş. Efendim, kız yaman, pek yaman. Evlere şenlik. Şeytana da pabucunu ters giydirenlerden. Bir kızın yüreği bozuk olduktan sonra onun elinde telefon, fotoğraf, kağıt, kalem, her şey, her şey kötülüğe araç olur. Sokakta, tramvayda, trende, vapurda, tünelde, her yerde kendine bir gönül eğlencesi, bir sevda serüveni arayan Lemiye Lebip Hanım, en sonunda paşa babasının telefonunda avını yakalamış. Gençliğine, anlayış ve başarı gücüne, zekasına hiç yaraştıramadım. Zavallı Behçet İlmi Bey ne kadar gafil avlanmış. Çünkü efendim bu kız haftada 8 kişiyle sevişip bozuşan takımından. Bu defa bu kadar uzun bir süre çözülmez bir düğümle eşinizin başına bela olacağı kimin aklına gelirdi? Hanımefendimiz, bu da sizin talihsizliğinizden. Nebile Hanım, kendi talihine karşı bu kadının ağzından çıkan yanıp yakalmalardan, onun gösterdiği acıma ve acınmalardan sıkılarak önüne bakar. Seher, anlatışlarına ara vermez. Efendim, telefon melefon derken sonunda bir gün buluşurlar, görüşürler, birbirlerinden çok hoşlanırlar, gizli buluşmalar düzenlerler ve hiçbir zaman ayrılmamak üzere birbirinin olmaya söz verirler, ant içerler. Bu açıklamalar karşısında Nebile gittikçe solar. Onun üzüntüsünü sezdikçe fındıkçı Seher, lakırdılarına daha şatafat vermeye uğraşarak, bu gizli buluşmaların hangi dam altında olduğunu bilen yok. Fakat Lemiye'nin 80 belalısı içinde bir tane sunturlusu var. Haşarı, uçarı, kaçarı, çevik, atılgan, güçlü kuvvetli bir delikanlı. Bu çocuk her cebine bir tabanca yerleştirerek bu sevdaların peşlerine düşer. Nebile Hanım'ın kaşları yasla çatılarak bütün gövdesinde hızlı bir titreme gezinir. Seher kendi düzgün ve kolay konuşmasına, kendi de şaşarak içini dolduran bir sevinçle ve daha coşkun bir anlatışla, ''Bu delikanlı kınanmaz efendim. O da vaktiyle sevgilerinin sonsuzluğu içinde Lemiye Hanım'dan antlarla söz alıp söz vermiş. Sevişmişler, mektuplaşmışlar. Bu acıma bilmeyen doğruluk ve bağlılık bilmeyen namussuz kızın mektuplarını deste deste koynunda taşıyor. İşte bu PLS'deyken Lebip Paşa kızının rezaletlerini yayıp döken imzasız bir mektup almış. Zavallı adamcağızın az daha yüreğine iniyormuş. Olabildiği kadar araştırmış ve incelemede bulunmuş. Mektuptaki suçlamaların köksüz olmadığını anlamış. Konağında kızını bir odaya hapsetmiş. Kapısının önüne pek çok güvendiklerinden bir Kürdü bekçi koymuş. Ona kız kaçmaya kalkarsa vur emrini vermiş. Bir baba aile namusunu kurtarmak için bundan fazla ne yapabilir? Hanımefendi, ah heyhat, o oynak kız, o aldatıcı kız ele avuca sığar mı? Ne yapmış yapmış, kurşuncu kadın kılığına girmiş, Kürdü aldatmış, hapisten kaçmış, babasına bir mektup yazıp bırakmış, annesi Tahira Hanım bu mektubu paşanın çekmecesinden çalmış, okutmak için götürdüğü komşu da bir aynını yazmış, ben de ondan kopya ettim, işte bu. Seher kostüm tayyörünün cebinden bir kağıt çıkarıp Nebile Hanım'a uzatarak, ''Efendim bende bir sureti daha var. Bu sizde kalsın. Titreyerek okuyunuz, bakınız efendim. Tanrım esirgesin. Bir babaya karşı yazılır şey midir? Zamane felsefesini, ahlakını bu kara satırlarda görünüz de ibret alınız. Herkes nasıl isterse öyle yaşayacakmış. Gönlü kimi beğenirse ona varacakmış. Kimsenin anaya babaya karşı saygı borcu yokmuş. Her insan sınırsız özgürmüş. Dünyadaki yasalar, tüzükler, mezhepler uydurmaymış. Ah, daha söylemeye dil varmaz şeyler. Bu asri mektubun yazarı bu son moda düşünceleri ve ateşli gönlüyle doğru gitmiş. Behçet Bey'in kolları arasına atılmış. Behçet onu kapatmış, ortadan yok etmiş, saklamış. Nereye? Onu hangi sevda kuyusuna gömmüş? Üç bölgesiyle İstanbul içinde bu gizleme yerini kim bulabilir? İşte Kasım Necati üşenmedi, yılmadı, hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Behçet Bey'in eli altında Lemiye'nin gizlendiği deliği buldu. Beni size gönderdi. Yalvarıyor, eteklerinizden öpüyor. Hanımefendi, belirttiğim bu talimat üzerine kocasını bu beladan kurtarınız. Kurtarmazsa olacak büyük fenalıktan ben sorumlu değilim diyor. Nebile Hanım yüreğinin çarpıntısı dudaklarına gelerek solgunluklar içinde. Nasıl talimat? Efendim korkmayınız. Kasım Necati öyle mert bir çocuktur ki kılınıza bir hata getirmemek için hayatını feda eder. Talimat adı altında söylenecek sözlerle ürkütücü, anlaşılmaz, yapılması güç hiçbir şey yoktur. Emir buyurduğunuz biçimde sizi istediğiniz yerden bir otomobile bindirip Behçet Bey'le Lemiye Hanım'ın sevda yuvası edindikleri apartmanın kapısı önünde indirecekler. Onlar sizin orayı şereflendireceğinizi bilmeyecekleri için habersiz karşı karşıya gülüşüp oynaşırlarken sizi odadan içeriye sokacaklar. Nebile Hanım gözlerini karşıki duvara dikti, daldı. Onu bir süre düşünceyle baş başa bırakmak için Seher sustu. Birdenbire önüne çıkarak hemen bir çözüm yolu isteyen bu dikenli, tehlikeli aile meselesi Nebile Hanım'ın beynini, varlığını sarsıyor, bir kasırga gibi kasıp kavuruyordu. Kendine bu haberi getiren, bu öneride bulunan kadın, terbiyesiz tas tamam bir yaratığa benzememekle birlikte her şeyi açık söylüyordu. Açıkladığı şeylerde anlaşılmaz bir düğüm, önerdiklerinde yapılamaz diye bir zorluk yoktu. Kasım Necati, sevgilisi Lemiye'den öç alacaktı. Nebile'ye, gel kocanı kurtar, bu öç alma anında ona da bir kötülüğüm dokunabilir, diyordu. Bu mertçe bir öneriydi. Behçet bu Lemiye belasından kurtulsun da Necati Lebip Paşa kızıyla olan hesabını istediği gibi görsün. Kocasının böyle belleri kamalı, cepleri tabancalı herifler tarafından izlendiğini düşündükçe hafakanlar geçiriyordu. En sonunda gözlerini Seher'e çevirdi. Düşüncelerinin sonucu olarak dedi ki, ''Hanım, bu tehlikeli ihbar için ettiğin lütuflara teşekkür ederim. Yalnız önerinizin cevabını yarın verebilirim. Bu gece uzun uzun düşünmek zorundayım. Çünkü mesele benim için pek önemlidir. Kasım Necati Bey'e selamımı, teşekkürümü ulaştırınız. Behçet Hilmi'nin günahsız bir eşi, masum bir yavrusu bulunduğunu hiçbir zaman insanlık ve merhamet duygularından uzak tutmasın. 22. Nebile Hanım'ı düşüncenin merakın en büyüğü Seher'in çekilip gitmesinden sonra aldı. Yarın kesin bir cevap almak için geri gelecekti. O vakit ne yapacaktı? İlk gördüğü Seher gibi bir kadının getirdiği öneriyi kabul edebilir miydi? Kanlı bıçaklıya benzeyen bir takım heriflerin altına çekecekleri otomobile binip de onların belirtecekleri bilinmez semte gidecek miydi? Bu oyunda pek büyük tehlikeler gizlenmiş bulunabilirdi. Akşam Behçet gelince ona bir şey açsın mı, açmasın mı? Bunaltıcı kararsızlık ve ne yapacağını kestirememenin bayıltıcı heyecanları içinde geceyi etti. Eşiyle baş başa odada yalnız kaldılar. O ne iç kavuran dayanılmaz bir andı. Nebile Hanım uğursuz düşüncelerinin sabır tüketen baskıları altında eziliyor, ölüyor. Kocası karşısında dünya yıkılıp da altında kalmış gibi derin derin ve kapkara düşünceler içinde bunalıyordu. Behçet de kendi kara düşüncelerinin içine dalıp gittiğinden karısının dalgınlığına dikkat etmiyor gibiydi. Nebile bunun farkına vararak daha çok üzüldü. Kadın anlıyordu ki kocasına bir söz söyleyerek onu zihnini dolduran şeytanların ayartışından bir an ayırmak, kafasına bir balta indirmek kadar onu acılar içinde kıvrandıracaktı. Erkeğin bu uzun susuşu karşısında kadın da sustu, sustu. Onun sonsuz boşluklar içine, kafasındaki sırları döker gibi gözlerinin dikildiği noktalara dikkat ederek bu sırlardan bir kısmını kavramaya uğraşarak sustu. Sustu, En sonunda boğazından şu soru bir hıçkırık gibi fırladı. Beyefendi, bu ne dalgınlık, ne düşünüyorsunuz? Behçet yapmacık bir gülümsemeyle hiç dedi. Başını öteye çevirmek istedi. Artık kadın dayanamadı. Bir an içinde iradesini kaybetti. Ağzından şu sözleri kaçırdı. Bir süreden beri aleyhinizde pek ağır dedikodular dönüyor. Saçma. Sizi böyle tasalar denizinin ta diplerine batmış yaslar içinde etrafını seçemeyecek kadar dalgın görmeyeydim, buna ben de saçma der geçerdim. Tanrım, bu dedikoduları uyduranları kahretsin. Dur, sana söylemek zahmetini vermeden ben anlatayım. Güya ben Lebi Paşa kızı Lemiye Hanım adındaki oynak bir kızı sevmişim, kapatmışım, bilmem ne yapmışım. Şöyle olmuş, böyle olmuş. İşittiğim bunlar değil mi? Evet. Bu çirkin iftiraya inandın mı? İnanmamak için ortada kuvvetli bir sebep varsa söyleyiniz. Ben böyle alçakça bir iftiradan kendimi temize çıkarmak için kuvvetli cılız kanıtlar arayamam. Bunu kocalık onuruma yediremem. Bir alçalış sayarım. Bütün dünya bu yalana inansa bile sen inanmamalısın. Benim sana karşı olan sarsılmaz sevgimi, sonsuz bağlılığımı bilmelisin. Elin dediği diyeceği benim hiç umurumda değildir. Ne var ki senin beni arıtıp temize çıkarman gerekti. Bunda uğradığın duygu ve düşünce sapıklığına sadece canım sıkıldı diyemem. İçime öyle işledi ki beni öldürseler bir damla kanım akmaz. Öyledir de böyle Karadeniz'de gemileri batmış bir zavallı gibi ne düşünüyorsunuz? Çıkardıkları bu yalan sen inanıp da rahatsız olacaksın diye düşünüyorum. Behçet doğru mu söylüyordu? Çıkarılan bu söylentiler büsbütün asılsız mıydı? Bu haberi getiren kadını hiçbir sebep yokken Behçet'in aleyhinde bu kadar boynuzlu, kulaklı bir yalan uydurmaya zorlayan neydi? Nebile Hanım ortaya atılanları çürütmek için kocasının ilk şüphesi güvencelerine inanmazdı. İnanıverecek kadar saf bir kadın değildi. Bunun üzerine onun hilesine karşı kurnaz bulunmak gereğini duydu, sustu. O günü gelen kadından söz açmadı. Behçet bu tehlikeli konuyu tatlıya bağlamak için şakrak görünmeye uğraşarak, "Ah benim güzel karıcığım, ah benim bir tanecik elmasım, göz bebeğim," dedi. "Senin bu yalanlara inanmayacağını, önem vermeyeceğini bilsem hiç düşünmem. Neşem hemen geri gelir. Söyle, söz ver, ben de dalgınlıktan, tasadan iz kalmayacağını görürsün." Kocasının yapmacık davranışlarına karşı kadın da düzmece bir inanç ve güven göstererek, ''Üzülme, inandım. Senin çürütmelerine karşı aksini iddiada direnmem. Bunu yapacak kadar kendimi bilmez kadınlardan değilim. Tutalım ki bu sözlerin hiçbiri doğru değildir. Mızrak çuvala sığmaz. Böyle yalanlar uzun süre devam edemez. Bir gün gelip de kendi kendine ortaya çıkacak bir şey için kendimi şimdiden niye üzeyim? Ha işte bak, yine güvensizlik gösteriyorsun. Senin böyle için için üzüldüğünü duydukça ben de bitiyorum. Hiç bitme, üzülme. Güvendiğime inan. Ben son bir kuram olarak meselenin tersini söylüyorum. Behçet eşine sarıldı. Okşamaları ve öpücükleriyle onu böylece inandırmaya, gönlünü almaya uğraştı. İkisi de bu tehlikeli alanda gezinmekten çekinir, bir sakıntıyla konuyu değiştirdiler. Lakin her nereden söz açsalar, bir iki cümleden sonra tatlı konuşma sönüyor, karı koca karşı karşıya derin bir dalgınlığın dibine inmekten kendilerini alamıyorlardı. Hani ya Behçet eşinin inandım demesi üzerine neşelenecekti? Onun gülümser görünmeye uğraşan gözlerinin karamsarlıktan koyulaşan derinliği içinde tasalar doluydu. Ağzın söylemek istemediğini, kalbin saklı tuttuğunu gözler büsbütün gizleyemiyordu. Onun bakışlarında karısına yalvaran bir üzgünlük vardı sanki. Dudaklarımdan dökülenlere inanma. Sen durmadan gözlerimden ruhumun içini oku. Beni bağışla karıcığım. Gönlüm çabaladıkça daha çok dolaşan bir ağa tutuldu. Bana acı. Beni bu kör düğümlerden ancak senin nazik, şefkati incitmekten çekinen ellerin kurtarabilir. Merhamet, merhamet diyor gibiydi. Fakat önce bu inkar ve sonra bu alttan alta gerçeği söyler gibi oluş ve bu yalvarış neydi? Elin bir aşifte kızı için aile mutluluğunu tehlikeye koymak, kendini tehlikeli durumlara, ezici sıkıntılara, masum eşi öne alınmaz acılar içine düşürmek, Lemiye için yüreğinde sonsuz bir tiksinti, yakıcı, cızım cızım cızlatıcı bir kıskançlık parladı. Kadınlığına açılan bu unulmaz yaranın ağısı bütün damarlarına yayılıyor, ruhunu cımbızlıyordu. Gözlerini büyüyen öç alma tutkusuyla karar verdi. Yarın gelecek kadının önerisine evet diyecek. Kocasının metresiyle kapandıkları apartmanda yan yana, belki kucak kucağa yakalanmak için bütün tehlikelere meydan okuyarak buyurunuz dedikleri herhangi bir otomobile atlayıverecekti. Bunda iki ihtimal vardı. Ya kocasını sapıntıdan kurtaracak ya da kimlikleri, maksatları bilinmeyen tehlikeli haydutların eline düşecekti. Artık her şeyi göze alıyordu. Lemiye'nin paşa babasına yazmış olduğu mektubun suretini Behçet'e göstermeden o gece birkaç kez okudu. Bu sevda kuduzu kızın cin tutmuş dimağından, asrilik adına saçılan saçmaların her sözcülüğünden onun irinler, ağrılar akan iç benliğine girmeye uğraştı. Hemen kocasına acıdığı kadar bu zavallı Lemiye'nin sapıklığına da acıdı. Hangi kokmuş çevrede, hangi kötü arkadaşlar, yakınlar arasında bu kızcağız bu kadar bozulup berbat olmuştu. Yarın ikisini sevda sarhoşluğu içinde bir arada yakalayınca vereceği dokunaklı acı öğütler, alacağı ağır başlı tavırlar hakkında bin türlü düşüncelere kapılarak pek ateşli bir hazırlık gecesinin merakları, çarpıntıları içinde yandı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 131.